Yorumunu yapmakta olduğumuz 2. Tarihler kitabının 34. bölümüne geldik. 34 ve 35. bölümlerde Yoşua'nın krallığı dönemindeki ruhsal uyanış konu edilmektedir. Yoşua'nın krallığı altında olan son büyük ruhsal uyanışa geliyoruz. Vakit geç oldu. Bu ulusun tarihinde 12'ye 5 dakika var ve Tanrı ruhsal bir uyanış gönderiyor. Esirlikten önce yer alan son ruhsal uyanıştır bu. Yahuda sona yaklaşırken ruhsal bir uyanışın olması şaşırtıcıdır. Ulusu putperestliğe ve günaha götüren iki adamın Manasse ve Amon krallığından sonra gelir. İnsan artık hiç umut kalmadı diyor ama umut hep vardır. Ruhsal uyanış meselesinde kutsal ruh hala mutlaktır. Günümüzde ruhsal bir uyanışı görüp görmeyeceğimizi bilmiyorum. İnsani açıdan bakıldığında Yahuda ulusu ruhsal bir uyanışı göremezdi ama Tanrı'nın ruhu mutlaktır ve Tanrı bunu yapabilir. Bunu bugün de yapabilir. Tanrı'nın sözünde bu olasılığı dışarıda bırakacak hiçbir şey yoktur. Biri bana sizin sorununuz peygamberliğe inanan ve sıkıntılı günlerin yakın olduğunu vurgulayanlar olarak ruhsal uyanışa yer bırakmamanızdır dedi. Buna katılmıyorum. Bana göre ruhsal bir uyanış için yeri olmayan o kişidir. Bunu söylememin nedenini o kişi ve grubunun ruhsal uyanışı kendi başlarına yapmaya çalışmalarıdır. Dostum, bunu siz yaratamazsınız. Uyanışı Tanrı'nın ruhu yapabilir. Tanrı'nın ruhu mutlaktır ve o yapabilir. Bugün duamız şöyle olmalıdır. Rab, Tanrı'nın isteğini içime koy. Tanrı'nın gözünde yaşamlarımız doğru olmasını sağlamaya çalışmamız önceliğimiz olmalıdır ya da önceliğimizi oluşturmalıdır. Tanrı'nın gözünde yaşamlarımız doğru değilken ona bir şey yaptıramayız. Önce Tanrı'nın önünde yaşamlarımıza çeki düzen vermemiz gerekir. Kendimize şu soruları sormalıyız. Dürüst müyüm, içten miyim, saf mıyım? Tanrı'nın gözünde yüreklerimiz doğru olmadığı sürece ruhsal bir uyanıştan söz etmenin yararı yoktur. Tanrı'yla doğru olduğumuz zaman Tanrı'nın ruhuna mutlak şekilde hareket etmesi için bakabiliriz ve ancak o zaman ondan isteğine göre hareket etmesini isteyebiliriz. Şimdi burada Yoşua'ya bakacağız ve Tanrı'nın onu muhteşem bir şekilde kullandığını göreceğiz. Yoşua'nın krallığı altındaki reformasyonları görüyoruz. 8 yaşında kral olan Yoşua, Yeruşalim'de 31 yıl krallık yaptı. Rab'ın gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un yollarını izledi diyor 34. bölümün 1 ve 2. ayetleri. İnsanların neyin yanlış neyin doğru olduğunu sorduklarını duyarsınız. Ve bazı tuhaf yanıtların verildiğini de duyarsınız. Yoşua Rab'bin gözünde doğru olanı yaptı. Tanrı'nın doğru dediği doğrudur ve Tanrı'nın yanlış dediği de yanlıştır. Işığı karanlıktan ayıranın Tanrı olduğunu hatırlayın. Bunu siz ve ben yapamayız. Odaya girip ışığı açabiliriz ve bunu yaptığımızda karanlık kaybolur. Onu ayıramayız. Ortadan bir çizgi çekip bu tarafa ışığı, şu tarafa da karanlığı koyacağım diyemeyiz. Bunu Tanrı yapabilir ve Tanrı neyin yanlış, neyin doğru olduğunu söyleyebilir. Yeşua krallığının 8. yılında daha gençken atası Davut'un Tanrısına yönelmeye başladı. Krallığının 12. yılında Yahuda ve Yeruşalim'i puta tapılan yerlerden, Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunlardan, oyma ve dökme putlardan arındırmaya başladı diyor 3. ayette. Yeşua krallığının 8. yılında 16 yaşındaydı ve Tanrı'yı aramaya başladı. Bugün var olan ruhsal hareket ve Tanrı'nın sözüne dönüş genellikle gençler arasında olmalıdır. Ve oluyor da hamdolsun. Yalnızca gençlerle sınırlı kalmamakla beraber çoğunlukla onlar oluşturmaktadır. Bu gençlerle dünyanın her tarafında karşılaşıyorsunuz. Tanrı'nın sözüyle ilgileniyorlar. Yeşua Tanrı'yı aramaya başladığında yalnızca 16 yaşındaydı. Yahuda'daki reformlarına başladığında ise 20 yaşındaydı. Ruhsal uyanışın reformasyona yol açacağını görüyorsunuz. Daha önce sözünü ettiğim gibi günahlarınız bağışlandığı zaman şiltenizi alıp yürüyeceksiniz. Gerçekten Rab'be gelirseniz günahlarınızdan uzaklaşacaksınız. Günümüzde ruhsal uyanış olursa boşanma sorunu ya da seks devrimi olmayacaktır. Büyük bir değişme tanıklık edeceğiz. Tanrı bunu başarabilir ve yapabilir. O değişimi Tanrı yapabilir. Tanrı'nın sözünün bu kısmı bizim için büyük bir teşvik olabilir. Yeşua korkusuz bir reformcuydu. Güney Krallığı Yahuda'yı temizledikten sonra kuzeydeki İsrail'in oymaklarına gitti. Yeşua ülkeyi ve tapınağı arındırdıktan sonra krallığının 18. yılında Asalya oğlu Şafan'ı, kent yöneticisi Maseya'yı ve Yuahaz oğlu kayıt memuru Yuah'ı Tanrısı Rabbin tapınağını onarmaya gönderdi diyor 8. ayette. Yeşua 26 yaşındayken tapınağın onarımına başladı. Tapınak dedesi Manasse ile babası Amon'un krallığı altında bakımsız kalmıştı. Bunlar Tanrı'nın tapınağına getirilen paraları götürüp başkehin Hilkiya'ya verdiler. Kapı nöbetçileri olan Levililer bu parayı Manasse ve Efraim halkından, İsrail'in geri kalanından, bütün Yahudalılardan, Benyaminlerden, Yeruşalim'de yaşayanlardan toplamışlardı diyor 9. ayette. Manasse ile Efraim elbette İsrail'in oymaklarıdır. Bu dönemde Kuzey Krallığı Aşurluların esiri olmuşlardı. Diyarda yalnızca geride kalanlar vardı. Kaybolan oymaklar olarak adlandırılan bu oymaklar tapınağın onarımı için para gönderdiklerine göre kesinlikle kaybolmamışlardı. Tapınak şimdi onarıldı ve inanılmaz bir keşifte bulundular. Rabbin tapınağına getirilen parayı çıkarırlarken kahin Hilkiya Musa aracılığıyla vermiş olan Rabbin yasa kitabını buldu diyor 2. Tarihler 34 ayet 14'te. Gördüğünüz gibi o günlerde Musa'nın yasasının çok sayıda kopyası yoktu. Başkalarının birkaç kopyası olabilirdi ama Tanrı'nın sözü kaybolmuştu. Yazman Şafan'a Rabbin tapınağında yasa kitabını buldum diyerek kitabı ona verdi. Şafan kitabı krala götürerek görevlilerin kendilerine verilen her işi yapıyorlar diye haber verdi. 15-16. ayetler. Bunun tam size göre bir iş olacağını görebilirim. Diyebilirsiniz. Kesinlikle öyle. Her ne kadar benim işim olmasa da ama Tanrı'nın işiydi. Sözü onun için önemlidir. Neler olduğuna şimdi dikkat edin. Ardından kahin Hilkiya bana bir kitap verdi diyerek kralın önünde kitaptan okudu. Kral kutsal yasadaki sözleri duyunca giysilerini yırttı diyor. 2. Tarihler 34, 18-19. ayetlerde. Giysilerini yırtması duygularının yoğunluğunu belirtti. Tanrı'nın sözünü ilk defa duyunca dehşete düştü. Çünkü kendisi ve halkı Tanrı'nın buyruklarından çok uzak kalmışlardı. Hilkiya, Şafan oğlu Ahikam'a, Mika oğlu Avdon'a, Yazman Şafan'a ve kendi özel görevlisi Asaya'ya şu buyruğu verdi. Gidin benim için İsrail ve Yahuda halkının geri kalanı için bulunan kitapta yazılı olanlar hakkında Rab'be danışın. Rabbin bize karşı alevlenen öfkesi büyüktür. Çünkü atalarımız Rabbin sözüne kulak asmadılar, bu kitapta yazılanlara uymadılar. 20-21. ayetler. Tanrı'nın sözüne dönüş, ruhsal uyanışı beraberinde getirir. O gün de öyleydi, bugün de böyledir. Başka hiçbir şey, değerli dostum, ruhsal bir uyanış getiremez. Tanrı'nın sözüne dönüş uyanışı getirir. O zaman günümüzde yanlış olan nedir? Neden ruhsal bir uyanış görmüyoruz? Nedeni basittir. Kilise, imanlılar topluluğu Tanrı'nın sözünü ihmal etmiştir. Kiliseler her tür cazibeyi ve her tür yöntemi denedi. Televizyonlarda şov veriyorlar. Ama hiçbir şey olmuyor. Ruhsal uyanış, insanlar Tanrı'nın sözüne döndüklerinde, Tanrı'nın ne söylediğini öğrendikleri zaman gelir. Yani Rab'bin sözüne döndükleri zaman. Yeşua sarsılır ve Tanrı'nın ne yapacağını öğrenmek ister. Hilkiya ile kralın gönderdiği adamlar varıp tapınaktaki giysilerin nöbetçisi Hasroğlu Tokhat oğlu Şalum'un karısı peygamber Hulda'ya danıştılar. Hulda Yeruşalim'de ikinci mahallede oturuyordu. Onlara şöyle dedi. İsrail'in Tanrısı Rab sizi bana gönderen adama şunları söyleyin diyor dedi. Yahuda kralının önünde okunan kitapta yazılı bütün lanetleri, felaketi buraya, burada yaşayan halkın üzerine de getireceğim. Çünkü beni bıraktılar. Başka ilahlara buhur yakıp yaptıklarıyla beni kızdırdılar. Bu yüzden buraya karşı öfkem alevlenecek ve sönmeyecek. Bu Tanrı'nın Yoşua'ya gönderdiği mesajdır. Tanrı vaat etmiş olduğu gibi yargı gönderecektir. Ancak Yeşua'ya kişisel bir mesajı vardır. Rab'be danışmak için sizi gönderen Yahuda kralına şöyle deyin. İsrail'in Tanrısı Rab, duyduğun sözlere ilişkin diyor ki, madem yüreğin yumuşadı, burası ve burada yaşayanlarla ilgili sözlerimi duyunca kendini alçalttın. Evet, önümde kendini alçaltıp giysilerini yırtarak huzurumda ağladın. Ben de yalvarışını duydum. Böyle diyor Rab. İşte seni atalarına kavuşturacağım, esenlik içerisinde mezarına gömüleceksin. Buraya ve burada yaşayanlara getireceğim büyük felaketi görmeyeceksin. Hilkiye ile yanındakiler bu sözleri krala ilettiler diyor 34. bölümün 26-28 ayetler arası. Tanrı bu insanları yargılamaya niyetlidir ama bunu Yeşua gidene kadar yapmayacaktır. Kral Yeşua haber gönderip Yahuda ve Yeruşalim'in bütün ileri gelenlerini topladı. Sonra Yahudalılar, Yeruşalim'de yaşayanlar, kahinler, leviller, büyük küçük herkesle birlikte Rabbin tapınağına çıktı. Rabbin tapınağında bulunan antlaşma kitabını başından sonuna kadar herkesin duyacağı biçimde okudu. Özel yerinde durarak Rabbin yolunu izleyeceğine, buyruklarını, yasalarını, kurallarını candan ve yürekten uygulayacağına, bu kitapta yazılı antlaşmanın sözlerini yerine getireceğine ilişkin Rabbin önünde antlaşma yaptı. 2. Tarihler 34-29-31 ayetler arası. İşte dostum, içten olalım ve hemen konuya girelim. Bugün ruhsal bir uyanışa sahip olabileceğimize inanıyorum ama önce Tanrı'nın ne yapmamızı istediğini öğrenmek için Tanrı'nın sözüne, kutsal kitaba bir dönüş olmalıdır. Sonra Tanrı'ya tam bir bağlılığımızın olacağına ve olması gerektiğine inanıyorum. Gördüğümüz yarım ağızla yapılan hizmetlerden olamaz. Dünya ve Tanrı'yı idare etmeye çalışma işinden olamaz. İkisini birden yapmak olanaksızdır. Tanrı'ya tamamen bağlı bir yürekle yaşamak gerekir. Bu olduğu zaman Tanrı'nın ruhu hareket etmede serbest olur. 35. bölümde yapılan Fısıh Bayramı'nın kaydını okuyoruz. Bu onun kuşağı için yeni bir deneyimdi. Yeşua'nın, Musa'nın kitabında yazılı olan prosedürü dikkatle yerine getirişini izlemek de ilginçtir. Böylece o gün Kral Yeşua'nın buyruğu doğrultusunda Fısıh Bayramı'nı kutlamak ve Rabbin sunağı üzerinde yakmalık adaklar sunmak için Rabbin hizmetiyle ilgili bütün çalışmalar tamamlandı. O gün orada bulunan İsrail halkı Fısıh Bayramı'nı kutladı. Mayasız Ekmek Bayramı'nı da 7 gün boyunca kutladılar. Peygamber Samuel'in zamanından bu yana İsrail'de böyle bir Fısıh Bayramı kutlanmamıştı. Hiçbir İsrail kralı da Yeşua'nın, kahinlerin, levillerin, bütün Yahudi halkıyla oradaki İsraillilerin ve Yeruşalim'de yaşayanların kutladığı gibi bir Fısıh Bayramı kutlamamıştı. Bu Fısıh Bayramı Yeşua'nın krallığının 18. yılında kutlandı diyor 2. Tarihlerin 35. bölümün 16-19. ayetler arasında. Fısıh, Mesih'in ölümünün sembolüdür. Ulus, günahların bedelinin ödenmesi gerektiğini anlamıştır. Gördüğünüz gibi Musa'nın yasasını keşfetmiş oldukları için fısıh hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Bu çok büyük bir olaydı. Tanrı, Peygamber Samuel'in günlerinden beri İsrail'de böyle bir fısıh olmadıdır. Yeşua Tanrı'nın sözüne yapılan bu büyük dönüşten sorumlu olan adamdı. Şimdi bu adamın ölümüne geliyoruz. Onun gibi Tanrı'ya bağlı insanlar bile hatalar yapar. Aslında bütün insanlar hata yapar. Yeşua'nın tapınağı düzenlemesinden sonra Mısır kralı Neko savaşmak üzere Fırat Irmağı kıyısındaki Karkamış kentine yürüdü. Yeşua da onunla savaşmak için yola çıktı. Ama Neko ulaklar aracılığıyla şu haberi gönderdi. Benimle senin aranda bir anlaşmazlık yok ey Yahuda kralı. Bugün sana değil savaş açtığım ülkeye karşı savaşmaya geldim. Tanrı ivedi davranmamı buyurdu. Benden yana olan Tanrı'dan sakın yoksa seni yok eder. 2. Tarihler 35-20-21. ayetler. Yeşua evde kalmalıydı. bu savaşa girmesinin bir anlamı yoktu. Ne var ki Yoşua onunla savaşmaktan vazgeçmediği gibi Tanrı'nın Neko aracılığıyla söylediği sözlere de aldırış etmedi. Kılık değiştirip Megiddo Ovası'nda Neko ile savaşmak üzere yola çıktı diyor 22. ayette. Savaş dışında kalmayı reddetti. Şimdi olanlara dikkat edin. Okçular Kral Yoşua'yı vurunca kral görevlilerine beni buradan götürün ağır yaralıyım dedi. Görevlileri onu savaş arabasından çıkarıp kendisine ait başka bir arabaya koyarak Yeruşalim'e götürdüler. Yoşua öldü ve atalarının mezarlığına gömüldü. Bütün Yahuda ve Yeruşalim halkı onun için yas tuttu. Yeremya Yeşua için bir ağıt yazdı. Kadın, erkek, bütün ozanlar bugüne kadar ağıtlarında Yeşua'yı anarlar. İsrail'de bir gelenek haline gelen bu ağıtlar, Ağıtlar kitabında yazılıdır. 23-25 ayetler arası. Yeşua aslında iyi ve harika bir kraldı. Muhteşem bir ruhsal uyanışı ve Tanrı'ya yapılan büyük bir dönüşü yönlendirdi. Ama 39 yaşına geldiğinde Mısır kralı Neko'ya karşı savaşmak istedi. Şimdi Mısır ordusu Asurlularla birlikte Babillere karşı savaş açmışlardı. Yeşua bu Neko'nun eylemlerinin ardında, söylediklerinin ardında Tanrı'nın eli olduğunu düşünemedi. Firavun'un sözlerinin gerçek olup olmadığını anlamak için dua da etmedi, Rabbin önünde de durmadı. Kılık değiştirmesine rağmen Yeşua savaşta ağır yaralandı. Halkı onun için derin bir yas tuttu. Tabii böylesine muazzam değişiklikler yapan, Tanrı'ya dönen bir kral için bir yas tuttular ve Tanrı'nın sözüne inananlar, ona iman edenler, Yeşua'nın ölümünden sonra Tanrı gazabının yakın olduğunu bilerek beklediler. Burada ilginç olan şu ki, Yeremya peygamber Yeşua için ağıt yazdı. Ve ağıtlar kitabında Yeşua anılmaktadır. Yeremya 22. bölüm 16. ayette, ezilenin, yoksulun davasını savundu, onun için de işleri iyi gitti. Beni tanımak bu değil midir diyor. Yeşua yaşamı aracılığıyla, tutum ve davranışları aracılığıyla Tanrı'ya iman ettiğini, Tanrı'yı tanıdığını kanıtladı. Çok erken yaşlarda Rabbi aramaya başladı. 8 yaşında kral oldu, 16 yaşında Rabbi aramaya başladı ve bunun sonucunda gelen o ışığa özenle itaat etti. Rabbin söylediği sözlere özenle itaat etti. Ne ondan önce ne de sonra onun gibi candan ve yürekten var gücüyle Rabbe yönelen ve Musa'nın yasasına uygun bir kral çıktı diyor 2. Krallar 23-25. ayette. Evet, Yeşua iyi ve büyük bir kraldı. Muhteşem bir ruhsal uyanışı ve Tanrı'ya yapılan büyük bir dönüşü yönlendirdi ama ölümü, ruhsal uyanışı sonlandırdı. Şimdi Tanrı'nın yargısı Güney Krallığı Yahuda'nın üzerine gelecektir. Ve bunu 36. bölümde göreceğiz.